Ayrım 17. Suçluyum. Güler. Ben aşkı böyle bilmezdim. Ben aşkı insana mutluluk verici, havalara uçuran bir şey sanırdım hep. Aşk nedir? Kavuşamamak, ele geçirememek midir aşkı aşk yapan? Yılmaz'ın hastalığından sonra onunla konuşamadım. Onunla gezemedim. Onunla dans edemedim. Onunla tartışamadım. Onunla sevişemedim. Yani ona hiç kavuşamadım. Acaba bunun için mi benim aşkım bir ömür boyu sürdü ve sürüyor? Demet ile Selin'in yaşadıklarına bakınca içim acıyor. Onlara ne kadar üzülüyorum bunu tarif etmem mümkün değil. Hele ikisini de tanıyıp, ikisini de çok iyi dost olunca, ikisini de kardeşim kadar çok sevince. Ben de en az onlar kadar keyifsizim günlerdir. Bir de buna hiç istemeden yalan söylediğim eklenirse, bildiklerini saklamakla yalan söylemek midir acaba? Her gün onları düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Doğru olan hangisi? Bunun yanıtını gerçekten bulamıyorum. Bazen dürüst olmaya ve onlara var olan durumu anlatmaya karar veriyorum. Ama sonra bunu sırf kendime ne kadar dürüst olduğumu kanıtlamak için yapacağımı hissediyor, söylememin çok büyük bir bencillik olacağına karar veriyorum. Başım sıkıştığında hep yaptığım gibi yine Yılmaz'ı düşünüyorum. O ne derdi acaba? Bunu bulamıyorum. Geçen gün Çetin odama gelip kafeteryada yemekten bıktım. Şu karşıya gidip öğrenciler gibi hamburger yiyelim mi? Diye sorunca beynimde bir şimşek çaktı ve kişilerin kimliğini saklayarak olayı ona anlatmaya karar verdim. Hadi gidelim, yürü dedim. Çetin üzgün görünüyordu. Demek karısıyla olan sorunu henüz çözülmemişti. Çok meraklı gibi görünmek istemiyordum. Çok ilgisiz de olmamalıydım. Nasıl gidiyor? Dedim. Çok fena. Onun hayatında başka bir erkek olduğunu öğrendim, dedi. Aklım Selin ve Demet'e takılı olduğu için doğrusu pek etkilenmemiştim bundan. Ama yine de sormam ve üzülmüş gibi yapmam gerekiyordu. Bir kez sahtekarlık yapmaya başladın mı, alışıyorsun demek ki. Öyle mi? Nasıl öğrendin? Kimmiş? Diye sordum. Kendisi söyledi, bir şarkıcıymış. Ne diyorsun? Hangi şarkıcıymış? Diye sordum. Bu kez gerçekten ilgileniyordum. Çünkü çok şaşırmıştım. Tanımazsın herhalde. Boğaz kıyısında bir barda gitar çalıp şarkı söylüyor. Ondan herhalde 5-10 yaş küçük bir adam. Saç sakal birbirine karışmış. Bluzuyla tabureye oturmuş şarkılar söylüyor işte. Katıla katıla gülmeye başladım. Çetin'in şık şıkırdım karısı, barda şarkı söyleyen bir adamla kaçtın. Vallahi bravo. Helal olsun kadına. Sözleri çıktı ağzımdan. Üstelik bir de gülüyordum. Çetin ise o kadar masum, o kadar ciddi, o kadar üzgün bakıyordu ki yüzüme. Birden susmam gerektiğini anladım. Adama bir hançer de ben saplamıştım. Niye güldüğünü anlıyorum. Ben o kadar renksiz bir akademisyenim ki, renkli bir adama kaçmasını çok doğal buluyorsun. Aslında haklısın, dedi. Artık ne gülmemi ne de evden kaçan kadın için bravo deyişimi geriye alamazdım. En doğrusu sürdürmekti. Renksiz değilsin, çok hoşsun. Ama hayatınız renksiz olabilir. Kim bilir kaç yıldır televizyonun karşısında kadının elini tutmuyordun. Kim bilir kaç yıldır onu şehvetle öpmemiştin. Kim bilir kaç yıldır kumsalda sevişmemiştiniz. El ele koşmamıştınız. En umulmadık kadın bile macera arar. Okşanmak ister. Şehvet sever biliyor musun? Dedim. Biliyorum. Daha doğrusu o kulübe gidip adamı onun gözlerinin içine bakarak şarkı söylerken, karımı da kalabalık bir masada gülümseyerek onu dinlerken gördüğümde bütün bu dediklerini anladım. Üstelik kızım da oradaydı ve adamı alkışlıyordu, dedi. Çok kırılmış görünüyordu. Hançeri saplamak sırası şimdi ondaydı. Peki sen kocanla normal bir hayat sürdürseydin, acaba bugün ne durumda olurdunuz, bunu hiç düşündün mü? Diye sordu. Sustum. Gerçekten hançerlenmiştim. Bu soruyu kendime sormamak için çok direnmiştim. Israrla yüzüme bakıyor, hançeri göğsümde beni oyuyordu. Yanıt bekliyordu, kararlıydı. Ona bu zevki tattırmayacağım. Evet, düşündüm dersem sonu gelmeyecek, bir konuşmaya gideceğimizi hissediyordum. Hayır, bunu hiç düşünmedim, dedim sertçe. Hançeri söküp çıkardım kalbimden. ama acısı sürüyordu. Bak Çetin, hayatta seninkinden daha büyük acılar da var. Kararsızlık acıların en büyüğünü yaratıyor. İnan bana, senin karın karar vererek ikinize de iyilik etmiş, dedim. Demet ile Selin'in öyküsünü anlattığımda yanıtı kesindi. Sakın, ama sakın söyleme bunu onlara. Yaşamlarının doğal akışına ciddi bir müdahale etmiş olursun. Ki bunun sorumluluğu sana daha da ağır gelir, dedi. İçim rahatlamıştı. Ben de böyle düşünüyordum. Ama akşam eve gittiğimde ruhum sıkılıyordu. Bir suç işlemişim gibi kendime kızıyordum. Selim ve Demet değildi ruhumu sıkan şey. Neydi peki? Evin içinde dolaştım durdum. Kendimi çok suçlu hissediyordum. Sonra buldum içindeki yürek daralmasının nedenini. Yılmaz'a soracağım soruyu bir başka erkeğe sormuştum. Sanki Yılmaz'ı aldatmışım gibi geliyordu bana. Kendimi bunun için suçluyordum. Üstelik kimse Yılmaz'ın vereceği yanıtı bulamazdı ki. Bunu neden yapmıştım? 44. bölüm. Kanepe lekelendi. Demet, Bora. Demet o haftayı Bora'nın kendi evine yakın bir sokakta kiraladığı katı döşemekle geçirdi. Şarap bardaklarından koltuklara, vazodan kilimlere her şeyi aldı, yerleştirdi. Evinden getirdiği kitapları sağa sola serpiştirdi. Minik, sevimli bir ev yaratmıştı. Bora'nın yaşayacağı yerin ruhsuz, soğuk bir erkek evi olmasını istemiyordu. Onun evinin kupkuru bir garsoniyere benzemesine dayanamazdı. Onun için salonun her köşesini sevimli aksesuarlarla doldurdu. Yorulmuştu ama değerdi. Çok güzel olmuştu. Üstelik 2 kilo da vermişti. Mutluydu. Telefonunun mesaj sinyali ile kapının zili aynı anda çaldı. Sinan. Artık dayanamıyorum aşkım. Seni çok özledim. Ne olur iyileş. Kaç yıllık aşkımızı ayaklar altına alma. Ziyan etme, yazıyordu. Demet, vıcık vıcık bir şey. Aşk mı bu? Dedi içinden. Hızla sil tuşuna basıp kapıyı açtı. Uzun uzun öpüştüler kapının önünde. Bora salona girdiğinde gözlerine inanamadı. Bu kadarını beklemiyordu. Demet, neler yapmışsın böyle? Sen olağanüstü bir kadınsın, dedi. Hemen gidip kanepeye oturdu. Demet'i kollarının arasına aldı. Televizyonu açtı, haberleri izlemeye koyuldu. Şaşkın görünüyor. İnanamıyorum, inanamıyorum diye söyleniyordu. Ama sanki 40 yıldır bu evde yaşıyor gibiydi. Bora'nın bu denli mutlu olması Demet'i neşelendirmişti. Ona böyle bir hazırlayabildiği için kendisiyle gurur duyuyordu. Annesinin bütün söylediklerini kafasından silip atmıştı. Hizmetçi kadın sendromu demişti annesi. Ev ona ait ama beyimiz kılını bile kıpırdatmıyor. Evin her şeyiyle sen ilgilenip onu şaşırtarak memnun etmeye çalışıyorsun. Çok mu keyifli işler bunlar? Keyifliyse o nerede? Onun yorulmasını engelliyor ama sen yoruluyorsun. Ona hizmet ederek kadınlık yaptığını sanıyorsun. Hizmetçi ruhlu. Köle kadınlardan ne farkın var şimdi? Bunun değerini anlayacak mı sanıyorsun? Anlamayacak. Ve yaptıklarını zaten senin doğal görevin sanıp bundan böyle hep bekleyecek. Hiç aldırmamıştı Demet. Öylesine iyi hissediyordu ki kendini. Git bir feminist dernekte çalış. Bu fikirlerin ziyanı olmasın. Aşkım için her şeyi yaparım ben, demişti. Onun evindeki kadın da aşkı için her şeyi yapıyordu herhalde, demişti annesi de. Kızını üzmek istememesine karşın kendini tutamayıp sürdürmüştü konuşmasını. Evli ve çocuklu erkekle aşk olmaz. Ancak mozaşist bir kadın evli bir erkeğe aşık olur. Aptalsın sen, demişti. Kapıyı vurup çıkmıştı Demet evden. Bora Demet'i okşuyordu sevgiyle. Üzerinde ne varsa tek tek çıkartıyor, öpüyordu her tarafını. Perde yok, dedi Demet. Yerinden fırlayıp ışıkları kapattı Bora. Öptü, öptü. Öptü Demet'i. Televizyon ışığında her gün birbirlerini gördükleri halde özlemle seviştiler. Demet 2 kule verdiğine memnun, Bora'nın üzerinde ilk kez göbeğini düşünmeden rahatça kıpırdıyordu. İnip çıkıyordu ağır ağır, keyifle. Ah, işte buna dayanamıyorum, dedi Bora. Haykırdı. Çok fazla bağırmıştı. Sinan'ın sesi bile çıkmazdı. Demet elini Bora'nın ağzına kapattı, üzerinden inmeden. Dur, daha ilk gün komşulara rezil olmayalım, diye güldü. Harikaydı. Peki ya sen? Diye sordu Bora. Hayır, ama önemi yok, çok güzeldi, dedi Demet. O ateşli, tutkulu erkek bir anda gitmiş, televizyonun sesini açarak kanal arayan herhangi bir erkeğe dönüşmüştü. Yapacak bir şey yok. Onlarınki bitti mi? Her şey bitiyor. Nasıl bir saniye içinde bambaşka bir erkeğe dönüşebiliyorlar? Neden sevişirken olduklarının %1'i kadar tutkulu olamıyorlar normal yaşama döndüklerinde? Neden sürdüremiyorlar o coşkuyu boşaldıktan sonra? Haksızlık bu, diye düşünüyordu Demet. Neyse, Bora en azından seviştikten sonra kalkıp duşa koşmuyordu. Sanki kirlenmiş gibi. Haberleri izlemeye başladılar. Bora ekrandaki politikacıyı atıp tutmaya başladı. Demet Bora'ya sokuldu. Sarıldı. Sarmaş dolaş ve çırılçıplak. Ciddiyetle izlemeyi sürdürdüler televizyonu. Yepyeni kanepemiz ilk lekesini aldı, dedi Demet. Bir yandan külotuyla kanepeyi silmeye çalışıyordu. Boş ver, dedi Bora. Bir süre sonra Bora kalktı, duş aldı, giyindi. Demet'in karşısına dikildi ve "Benim eve uğramam gerek," dedi. Hançer. Saplandı Demet'e. "Neden?" "Çünkü Muratcan'ı görmem gerekiyor. Bugün onu hiç görmedim." Muratcan. 2 yaşındaki oğlan çocuk. Ne diyebilir Demet? Ne diyebilir? Gitme. Bu gece beni böyle bırakma. Her şey çok güzeldi. Bozma. Oğlum benden daha mı önemli? Peki, o kadını da göreceksin. Ne yapacaksın onunla? Onu görmeni istemiyorum. O eve gitmene dayanamıyorum artık. Kıskanıyorum. Deliriyorum. Hiçbir şey söylemedi. Öylece baktı Bora'nın yüzüne. Dönecek misin peki? Diyebildi yalnızca. Elbette döneceğim. Saçmalama. Kalkmadı kanepeden Demet. Bora gitti. Birkaç saat sonra döndüğünde Demet de gitmişti kendi evine. Ertesi gün o geceden annesine hiç söz etmedi. Yalnızca Güler'e anlattı her şeyi. Güler ona, "Peki o kadının yaşadıklarını hiç düşünüyor musun?" diye sordu. Hayır, hiç düşünmüyordu. 45. Bölüm. Şaşkınlıktan bitap düştü. Selin, Bora. Bir pazar sabahı Bora, Muratcan'ı almaya geldiğinde Selin'i hüngür hüngür ağlarken buldu. Birden çok korktu. Endişeye kapıldı. Muratcan'a bir şey oldu sandı. Heyecanla Selin'in omuzlarından tutarak "Ne oldu? Bir şey mi var?" diye sordu. Selin, kocaman, kırmızı ıslak gözleriyle şaşkın, kızgın, ne diyeceğini bilemeden baktı Bora'ya uzun uzun. "Sen aklını mı yitirdin Bora? Ağlamam seni neden bu kadar hayrete düşürüyor? Ortada üzülecek bir şey yok mu sence? Her şey çok doğal mı gidiyor? İşler yolunda mı? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha ne kadar sürecek bu bunalımın? Benim ağlamam çok mu şaşırtıcı sence? Kocası tarafından bunalıyorum gerekçesiyle terk edilmiş çocuklu ve hamile bir kadının ağlaması çok mu tuhaf?" dedi. Bora duyduğuna inanamıyordu. Yumruk yemiş gibi sersemlemişti. "Yanlış duydum herhalde," diyordu. "Hamile mi?" diye sayıkladı adeta. "Evet, gebeyim, gebe gebe," dedi Selin. Ağlıyordu sürekli. Şaşkınlık insanı bir tap düşürür mü? Bora çöktü koltuğa. İçinden hesap yapıyordu. Nasıl gebe kalabilirdi? Uzun süredir onunla sevişmiyordu. Ne kadar süredir? 1 ay? 2 ay? Evet, olabilirdi. Doğurmayacaksın değil mi? Sözleri döküldü ağzından hiç istemediği halde. Selin kocasına nefretle baktı. İlk kez o an Bora'ya karşı nefrete benzer duygular besliyordu. Doğuracağım, dedi. Sesi de nefretle çıkmıştı. Bora sinirlenmemeye, Selin'i daha fazla üzmemeye çabalıyordu. Gülmeye çalıştı. Şaka ediyorsun değil mi? Dedi. Bu da asla söylememesi gereken bir sözdü. Ama kendini tutamıyordu. Kendini tutabildiği şey sağa sola dağıtıp duvarları tekmeleme isteğiydi. Bunun şakası olmaz. Bunun şakası olmaz diye ayaklarını yere vurdu Selin. Muratcan duymasın diye bağıramıyor, gırtlağından çıkan fısıltı onu iyice sinirlendiriyor, gözlerinden ateşler fışkırıyordu. Bora Selin'in ciddi olduğunu anlamış, önüne geçemediği bir kızgınlık kaplamıştı içini. O da kısmaya çalıştığı sesiyle ama yüzü en bağıran bir erkekten daha öfkeli. ''Bunu yapamazsın. Defalarca konuştuk. Biliyorsun, ben çocuk istemiyorum.'' dedi. ''Hayatımıza sen yön veremezsin. Bu kararı da sen veremezsin. Çocuklar senin değil, benim zaten. Akşamdan akşama çocuğu görüp biraz mıncıklamak babalık değil. Muratcan benim. Eğer eve dönmemekte ısrar edeceksen onu sana bir daha göstermeyeceğim. Mahkeme kararıyla gelir alırsın. Bu doğacak olan bebek için de geçerli.'' Bora karma karışıktı. Selin'i üzmek istemiyordu gerçekten. Ama çocukları ona karşı kullanması haksızlıktı. Dayanılır gibi değildi. Selin bunu yapar mıydı? Yerinden kalktı. Sakin olmaya çalışıyordu. Selin'in yanına gidip şefkatli omuzlarından tuttu, yumuşak bir sesle. ''Bak Selin, bir tane çok tatlı çocuğumuz var. O bir şey hissetmemeli, o mutlu olmalı. Evliliğimiz bir sarsıntı geçiriyor. Şimdilik ikinci bir çocuk doğurmak doğru mu sence? Bu ona haksızlık değil mi?'' Bora durdu. Daha söyleyeceği şeyler vardı ama Selin ağlamasını kesmiş, gözlerini kocaman açmış, tuhaf bir ifadeyle hiç kıpırdamadan öylece bakıyordu. Bora'nın gözlerine bakmıyordu ama Bora'ya bakıyordu. Dehşete düşmüş bir hali vardı. Kas katı kesilmiş, yüzü bembeyaz olmuştu. Bayılacak gibiydi. Omuzlarından sarstı onu Bora. ''Ne oluyor, kendine gel.'' dedi. Bir robot gibi konuştu Selin. ''Yakanda fondöten var.'' ''Ne fondöteni?'' hızla düşündü Bora. Dün akşam Demet'in haber günüydü. Bir an önce dönmek için makyajını silmeden gelmişti. Kucaklaşmış, öpüşmüşlerdi. Demek aynı gömleği giymişti. Evet, aynı gömleği giymişti. Eskiden hiç yapmadığı şeyi yapıyordu bugünlerde. Aynı gömleği 2 gün üst üste giymeye başlamıştı, yıkamaya üşendiğinden. Ütü çıkmasın diye. Hızla gitti, holdeki aynaya baktı. Evet, ufacık bir iz var diye kasının ucunda. Selin sapsarı bir yüzle ayaklarını toplamış, kollarıyla kendini sarmış oturuyor, hiçbir şey söylemiyordu. Bora üzülmüştü. Ne diyeceğini bilemiyordu. Başka bir kadının varlığını, Selin'in bilmesini asla istemiyordu. Ne olmuş bu fondötense? Bir televizyon çekimi vardı, oradan kalmıştır. Nedir bu halim böyle? Facia almış gibi, dedi. Ne kadar aptalım. Bu hiç aklıma gelmemişti. Ne kadar aptalım. Saçmalama Selin, olayı büyütme. Çekim için sürdüler bana bunu. Nefretle baktı Selin Bora'nın yakasına doğru. İşte senin çevren bu. Bir karış makyajla dolaşıp evli erkeklerin yakalarına fondöten sürüp karılarına yollayan kadınlar. Evet, anlat hadi. Bir kez olsun mert ol, dürüst ol. Anlatacak bir şey yok, uzatma. Saçma sapan kıskançlıklardan daha önemli şeyler var konuşacağımız. Yeter Selin, dedi Bora. Selin ağlıyordu, kocasına baktı. Gelip ona sarılmasını, saçını okşamasını, inanacağı, ikna olacağı bir şeyler söylemesini bekliyordu. Bir yabancı gibi uzakta durmasını, kıskançlıkla suçlamasını, sesini yükseltmesini değil. Gerçek değil bütün bunlar. Hepsi şaka değil mi? Bora dedi. Hiç durmadan ağlıyordu artık. Kanepenin üzerine iyice büzülmüştü. Küçük bir kız gibiydi. İçim üşüyor, dedi sessizce. Bora Selin'e bakıyordu. Hastasını tedavi edemeyen, çaresiz bir doktor gibiydi. Yıllardır sevdiği insan oracıkta, yanı başında, onun yüzünden acı çekiyor, o ise hiçbir şey yapamıyordu. Hiçbir şey elinden gelmiyordu. Bir an önce bu ortamdan kurtulmak istiyordu ama oturduğu yere yapışmış gibiydi. Selin'i kollarının arasına alması gerektiğini düşünüyor, kıpırdayamıyordu. Çaresizdi, çaresiz. Muratcan bağırdı. Bora yerinden fırladı. Kurtulmuştu. Ayrım sonu, sayfa 162.